bilmem ne, av tüfekleri, vade farksız taksit, kılıf, kayış, yağ, harbi hediyeli. Dürbünlüsü var, pompalısı var, boy boy tüfekler. Adresinize kadar hizmet imkanı. Arayın telefonları, kapınıza kadar getirelim diye bakın pompalı tüfek satıyorlar. Sanki böyle faydalı bir mal satar gibi. Yapmayın beyler, yarın öbür gün herhangi birimizin evladının canı yanar, hepimizin birden canı yanar. Bunlara yol açacak şekilde bu silah ticaretini teşvik etmeyin. Ölüm makinesi satıyorsunuz yahu, ölüm makinesi. Benim babamın oğlunun gazetesi olsa bu ilanları yayınlamasına aynı tepkiyi gösterirdim. Gazetelerin ya da internetin ya da herhangi bir şekilde ölüm makinesi silah satışına izin verilmemeli. Bir an önce yasaklanmalı bu. Seyri Sabah.
Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
RSFM'den tekrar merhabalar. Zafer Arapgirli ile Seyri Sabah'a devam ediyoruz. Bu sabah canlı bağlantımızda liselere giriş sınavı ve onun sonrasındaki yerleştirme meselesini, tercihler meselesini konuşacağız. Tercihler meselesini konuşmak üzere Habertürk gazetesinin eğitim editörü Pervin Kaplan'ı arıyoruz ama henüz ulaşamadık. Ona ulaştığımızda bu canlı bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Liselere geçiş sınavı ya da liselere yerleştirme sınavı, LYS sınavının sonucundaki tercih yapma meselesini konuşmak üzere bugün canlı bağlantımızı planladık ama telefon hattında bir sorun olduğu için henüz ulaşamıyoruz. Onur bağladım diyor galiba. Evet, galiba bağlantımızı şu anda gerçekleştirmek üzereyiz. Habertürk gazetesinin eğitim editörü Pervin Kaplan telefon hattımızda. Günaydın Pervin Kaplan, merhaba.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. İlk önce Habertürk'ün son birkaç günü olduğu meselesini teyit edelim istersen. Doğru değil mi? Bu acı haber diyelim.
Maalesef evet, doğru. Yani evet.
Dün galiba resmileşti. Bu konuda bir duyuru da yapıldı size.
Evet, dün hepimizin e-mailine o duyuru geldi. Ve beşinde de son bir kez basılmış olacak. Öyle yani.
Yazılı ortamda en azından hayatına son vermiş olacak Habertürk gazetesi ama galiba dijital ortamda devam edeceksiniz, öyle mi yayına?
Yani işte televizyon ve Habertürk.com'da şirket varlığını sürdürecek, o şekilde söyleniyor.
Dileyelim sürdürsün herhangi bir şekilde. Habertürk'ün bugüne kadar takdir ettiğimiz haberciliği, senin gibi köşe yazarlarının da değerli yorumlarını bir şekilde herhangi bir ortamda okumaya, yararlanmaya devam edelim. Ama neticede çok sayıda insanın ekmek yediği bir müessesede kağıda basılı yazılı bir yayın organının bizler için, belki benim gibi biraz daha eski nesil gazeteciler için anlamı ve önemi de tabii ortada ama herkes için hayırlı olsun diyelim. Gelelim konumuza. Şimdi liselere yerleştirme sınavı ya da liselere geçiş sınavı, ben ismini unuttum her dakika değiştiği için, bu sınavın sonucuyla ilgili olarak yerleştirme tercih aşaması başladı. Bir takım tartışmalar var gibi gözüküyor. En büyük tartışma da galiba bu imam hatip tercihi meselesi etrafında dolaşıyor. Nedir sorun?
Şimdi evet, dün başladı liseye, evet, LGS yerleştirmeleri. Şimdi dün e-okul üzerinden zaten tercihler yapılacak. Aileler, yani şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sınav puanıyla öğrenci sınav puanıyla tercih yapabilmek için de ilk önce yerel yerleştirme dediği adresi dayalı yerleştirme yapman gerekiyor diyor. Yani birincisi zorunluluk var. Bu sistemde nasıl yerleştirme yapılacak? Bir adrese göre iki puanla, yani sınava girmiş olman gerekiyor, puanın olmuş olması gerekiyor. Ama siz burada diyorsanız ki ben çocuğumu sadece sınavla öğrenci alan okullara tercih edeceğim diyorsanız bunu yapamıyorsunuz. Size diyor ki önce sen yerel yerleştirmeye katıl, adrese göre yerleştirmeye katıl. Ondan sonra ekran açılıyor zaten. sınavla öğrenci olan okulları tercih edebiliyor. Şimdi yerel yerleştirmede asıl tartışma oluyor. Niye? Dün mesela açıldı. İlk önce kayıt alanı dediği adrese ve öğrencinin mezun olduğu okula göre eşleştiriliyor. Eşleştirilmiş ve okullar var kayıt alanı dediği. Bu kayıt alanı içerisinde 3 tane okul seçiyorsun. Zorunlu değil, zorunlu olmadığını söyledi. 5 tercih yapıyorsun. Bu 5 tercihin önce zorunluydu. Çok tartışma oldu. Arkasından da Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu değil dedi 5 tane. Bir tane de olsa tercih edersin dedi. Şimdi bu kayıt alanı içerisinde bir tartışma oradan çıkıyor zaten. Bazı kayıt alanlarında yani bazı öğrenciler için tercih edebileceği okul yalnızca Anadolu Meslek ya da İmam Hatip Lisesi oluyor. Anadolu Lisesi varsa o işte her ilde Anadolu, her ilçede Anadolu Lisesi yok. Dolayısıyla her öğrenci mutlaka, her öğrencinin tercihi için mutlaka bir meslek, bir de İmam Hatip Lisesi çıkıyor. Yani bu tercihleri yapmak zorundasın. Ama aileler zaten buradan tartışma çıkıyor. Yani siz neden 3 okul seçebiliyorsunuz? Diyelim ki size 15 tane kayıt alanınızda tercih çıktı. Bu okullardan 3 tanesi, ancak 3 tanesini aynı okul türünden seçebiliyorsunuz. Yani 5 tercihinizin 5'inde Anadolu Lisesi olarak yapamıyorsunuz. Zaten 5 tane Anadolu Lisesi her öğrenciye çıkmıyor kayıt alanında. Diyor ki kayıt alanındaki okullardan seçtiniz. İsterseniz kayıt dışı alandan da, komşu alandan da seçebilirsiniz diyor. Ama birçok öğrenci için komşu alanda okul yok. Ya da diğer alan dediği üçüncü bir seçenek var. Yine adrese dayalı sistemde size diyorum. Diğer alanda da birçok öğrenci de okul çıkmıyor tercih edebilmesi için. Bir başka sorun da sınavda öğrenci alacak tercihlerde. Bu işlemi yaptıktan sonra ancak öbür ekrana geçebiliyorsunuz. İzin veriyor Milli Eğitim Bakanlığı. Burada da 5 tane sınavda öğrenci olan okulları da ancak 5 tane seçebiliyorsunuz. Tercih sayısı çok az. Okul sayısı da tabii ki geçen yıla göre, geçen yıl bütün okullar sınavla öğrenci alıyordu. Bu sene 1373 okul alıyor. Ama bu 1373 okulunda yarıdan fazlası İmam Hatip ve meslek lisesi. Yani tartışma buradan çıkıyor. Diyor ki aileler zorunlu, çocuklara alternatif kalmıyor. İmam Hatip lisesi ya da meslek lisesi seçmesi gerekiyor yerleşebilmesi
evet.
için.
Kaygı bu. Eleştiri bu noktada. Yani bir şekilde bu sistemi böyle dizayn ederek zorunlu olarak İmam Hatiplere yönlendirme çabası var arkasında diyorlar. Böyle bir kötü niyet arıyorlar.
Şimdi, evet, bundan kaynaklanıyor.
Peki şimdi bunun giderilmesi için bir çalışma var mı? Yani böyle bir itirazı göz önüne alıp bu sistemi değiştirme gibi bir çaba var mı? Yok herhalde.
Yok, hayır. En başından beri bu tartışma yapılıyordu zaten. Yani öğrencilerin, yani Anadolu liselerinin, Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin kontenjanı zaten toplam 78 bin civarında. Dolayısıyla zaten sınava giren 1 milyon öğrenci de bu 78 bin kontenjan için yarışıyor. Ya yerleşebilmesi için öğrencinin meslek ya da İmam Hatip Lisesi tercih etmesi gerekiyor. Aksi halde yerleşmemiş olacak. Yerleşmediği zaman da açık liseye, yani örgün eğitimin dışına çıkmış olacak. Ailelerinde burada seçenek olarak özel okul kalıyor tabii ki karşılarında. Özel okula göndermeleri gerekiyor. Bu sistemle ilgili eleştirilerden bir tanesi de, yani sistem özel okulu teşvik ediyor, aileleri özel okula zorluyor şeklindeydi.
Peki bir de bu vesileyle takvimi de bir daha hatırlatalım mı Pervin Kaplan? Ne zamana kadar yapılacak bu tercihler?
İkisinde başladı. 13'üne kadar devam edecek. 13 Temmuz'a kadar tercih yapılabilecek. Ama bu arada ilk kez özel okulda kayıtla, kayıt takvimiyle devlette tercih sistemi, tercih takvimi çakışmış oldu. Ve şu var, özel okula kesin kayıt yaptıran devlet liseleri için tercih yapamayacak. Son birkaç yıldır uygulanan bir kuraldı bu. Şu anda hem aralarında yabancı özel okulların da olduğu özel liselerde kayıtlar, taban puanlarını açıkladılar. Onlarda kayıtlar devam ediyor. Bir yandan da devlet liseleri için tercihler devam ediyor. Ama ben hep şey söylüyorum ailelere, ilk gün tercih yapmayın. Çünkü dün daha mesela okulların yüzdelik dilimleri, okulların kayıt alanında hangi okullar olduğu ortaya çıktı. Biraz araştırıp ondan sonra tercih listelerini çok sağlıklı oluşturmaları gerekiyor.
Peki bu vesileyle şimdi üniversiteye giriş sınavı da yapıldı. Daha doğrusu iki aşamalı sınavlar diyelim geçen hafta sonunda. O sınavlarla ilgili yine yani zaten hani ulusal sporumuz haline geldi. Ne zaman sınav yapılsa bir arıza var ve o arızayı tartışıyoruz. Sınavın kendisinden çok o arızalar tartışılmaya başlanıyor. Hafta sonunda yapılan sınavla ilgili olarak bu senede galiba sorular çok zordu, çok karmaşıktı filan gibi bir tartışma mı var? O meseleyle ilgili tartışma ne aşamada?
Evet, ilk gün öğrenci yorumundan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Öğrenciler diyor, ilk gün süre yetmedi, ikinci gün bilgim yetmedi dediler hep sosyal medyada da öğrenciler. İlk gün gerçekten süre konusunda çok zorlandılar. Yani Türkçe'de paragrafların uzun olması, hatta şıkların bile, cevap şıkların bile çok uzun olması yüzünden yetiştiremediler. Süre konusunda sıkıntı yaşadılar. Matematikte de çok işlenmiş sorular vardı. O yüzden sıkıntı yaşandı. Farklı soru tarzları vardı, Türkçe ve matematikte özellikle. İkinci oturum ise bu ilk oturuma cumartesi günü yapılmış temel yeterlik testi. Tüm adaylar girmek zorundaydı ve TYT dediğimiz temel yeterlik testinde bunun puanlarına göre ön lisans programlarını tercih edecekler. Yine lisans programlarını tercih edebilmek için de pazar günü girdikleri alan yeterlik testi. Onda da yine öğrenciler zorlandıklarını söylediler. Zaten soruları inceleyen eğitim uzmanları da evet özellikle matematik sorularının hem iki aşamasında da çok zor olduğunu ve sınav puanlarında sıralamaları da asıl matematik sorularının belirleyici olacağını söylediler. Yine zor olan konulardan bir tanesi ikinci aşamanın tarih soruları oldu. Evet ilk aşamanın süresi ikinci aşamada tamamen bilgiye dayalı olması, soruların zor olması öğrenciler tarafından eleştirildi.
Peki bunun ortasını bulamıyor mu bu insanlar, soruları hazırlayanlar? Ya zor ya da uzun yapmanın bir ortası yok mu? Basit, anlaşılabilir ve biraz daha kolay çözülebilir sorular hazırlamak mümkün değil mi? Ya da ne bileyim amaç zorlaştırmak mı girmeyi ya da kazanmayı?
Aslında tabii ki bu senenin en büyük sıkıntısı hem liseye geçişte hem üniversiteye geçişte öğrencilerin bambaşka bir sistemle yerleştiriliyor olması. Evet bu senenin en büyük sıkıntıları arasında bu yer alıyor. İkisi de farklı bir sistemde sınava girdiler. LGS de çok zordu biliyorsun lise sınavı da. Öğrenciler ağlayarak çıkmışlardı sınavda. Ki sadece işte 18 tane tüm soruları yapan doğru öğrenci olmuştu. Bakalım üniversite sınavında tüm soruları doğru yapan kaç öğrenci olacak? Onu da ne zaman öğreneceğiz? 31 Temmuz'da. 31 Temmuz'da çünkü sonuçlar açıklanacak. YKS dediğimiz üniversite sınavının sonuçları açıklanacak. Puanları açıklanacak. Öğrenciler de yine Ağustos ayında da 7-14 Ağustos arasında da üniversite tercihlerini yapacaklar. Evet bu sene hem lise hem de üniversite öğrencileri ve bebekler için de biraz sıkıntılı bir süreç oluyor. Lisede başladı. Üniversitede de yine benzer sıkıntı. olacak. Çünkü karşılaştırma yapmak için hep nedir tercih yapabilmek için bir önceki senenin başarı sıralarına, yüzdelik dilimlerine bakarsınız. Ama iki sınav sistemi de değiştiği için bir önceki senenin yüzdelik dilimleri çok sağlıklı veriler olmayacak.
Evet, bütün bunları alt alta toplayınca Pervin Kaplan, bana öyle geliyor ki 2118 yılında bir salı sabahı seninle bir röportaj yapsak, yani ben 161 yaşındayken sen de 131 yaşındayken bir röportaj yapsak, yine sınav sorularının zorluğu, sınavlardaki gariplikler ve abukluklar konusunu aynı şekilde konuşuyor olacağız, haksız mıyım?
Yok, ben senin kadar pesimist olmak istemiyorum.
2118 yılından önce çözülür diyorsun yani bunlar.
Çözülmesi lazım diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Pervin Kaplan yayınımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Habertürk Gazetesi Eğitim Haberleri Editörü, köşe yazarı Pervin Kaplan'la konuştuk. Hem lise sınavını hem üniversite sınavını, bu sınavlarla ilgili yaşanan güçlükleri ve en önemlisi de lise okul tercihleri yapılırken karşılaşılan okul tercihi meselesiyle ilgili sorunları ele aldık. Artık köşe yazarlarını okumaya başlayabiliriz.
Köşe yazarları.
Habertürk'ün yazarlarıyla başlayalım. Oray Eğin, 10. Kemal Bey dönemi başlıklı bir yazı yazmış. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyor. Diyor ki, bu gidişle Kemal Kılıçdaroğlu tarihe adını kendi kategorisinde en başarılı parti başkanı olarak yazdıracak gibi. Bu tarz bir başarı seçimle ölçülen cinsten değil ama koltuğunu koruma konusunda. Göreceksiniz diyor Oray Eğin. Türk basınındaki onca köşe yazısına ve partilerin baskısına rağmen Kılıçdaroğlu devrilmeyecek. Son zamanlarda çıkan bir dedikoduya göre bir rüzgar yakaladığı iddia edilen Muharrem İnce'yi İstanbul'da belediye başkanı olarak aday yapmanın peşinde. Şimdi CHP lideri ama bakkal hesabına göre bile İnce'nin İstanbul'u alması imkansız diyor. İşte bütün muhalefet partilerinin oylarını bir araya topluyor filan. Ya bunlarla bile %50'ye ulaşamıyor. Zaten bu rakamlarında Kılıçdaroğlu farkında, İnce de farkında. Zaten Muharrem İnce de tenzili rütbe anlamına gelecek böyle bir adaylığı kabul edecek gibi gözükmüyor demiş. 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bu koltuk ısrarı niye diye soracak olursanız, bunu ancak Türkiye'nin küçük partilerinin küçük vizyonuyla açıklamak mümkün diyor. O kadarı yetiyor çünkü. Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın fanatikleşen seçmenin farkında ve %24 oranında bir oyu alacağını biliyor. Çünkü o %24 en kötü hizmeti vermelerine rağmen Beşiktaş ve İzmir gibi belediyelerde nasıl CHP'yi seçiyorsa genel seçimlerde de tercihi farklı oluyor demiş. Bir de taklit aslını yaşatır diye bir yazısı var Oray Eğin'in. Diyor ki, son seçimden çıkarılacak en büyük sosyolojik ders toplumun Tayyip Erdoğan'a olan sadakati olmalı. Erdoğan'a alternatif olarak hep onun benzerlerinin sunulmasıyla modadan müziğe değişmez kaide taklitler aslını yaşatır deyişini doğruluyor. Diyet kola adaylar siyasette belli bir yere varabilir, günün sonunda erişimleri sınırlıdır demiş. Muharrem İnce'den söz ediyor. Demiş ki, işte bu yüzden ilk günden beri Muharrem İnce'ye ısınamadım. Laik çevreler astığım astık, kestiğim kestik tavrını işte nihayet Erdoğan'a kafa tutacak biri çıktı diye karşılıyordu. Ben ise karşımda bir skeç görüyordum. Hani aynada Erdoğan gibi olmaya çalışmış, uğraşmış biri gibi. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, aynı Erdoğan ama ayrıca rakı içip zeybek oynuyor diye pazarlanan bir ürün kalıcı olamaz. Tıpkı İslamcı ama light diye sunulan Ekmenettin İhsanoğlu gibi. Medya ilgisi de çoğu zaman yanıltıcı olur böyle durumlarda. Çünkü seçmen aslında samimiyetle taklidi ayırt edebilecek bir göze sahip. En küçümsenen seçmen dahi. Seçimden partilerin alacağı ikinci ders ise siyasi spektrumdaki konumlarını yeniden gözden geçirmeleri. Sol parti sol politika ve söylem üretmeli, sağ parti de solcuları hedef almamalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkez sağ, Meral Akşener'in merkez solu temsil ettiği bir sistem çökmeye mahkumdur ve 24 Haziran erken bir uyarıydı demiş. Böyle son derece ayrıntılı bir sosyopolitik analiz yaptığı yazısında Oray Eğin. Fatih Altaylı'nın köşesine bakalım. Fatih Altaylı sükunet ve güler yüz başlığıyla yazmış. Diyor ki Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çok etkiliydi. En azından kendi seçmeni ve kendi seçmenine yakın seçmenler üzerinde. Etkili olmasının nedeni ise çok açıktı. Neşeli, pozitif, eğlenceli bir kampanya olduğu için. Söyleyeceğini söylemekten geri durmayan ama bunu keyifli bir biçimde yapan bir kampanya sürdürüyordu. Muharrem İnce bu sırada kendi de eğleniyordu. Seçimden sonra Muharrem Bey'de bir değişim var. Sert, kızgın, öfkeli, gergin bir Muharrem İnce görmeye başladık karşımızda. Son olarak bir gazeteciye sosyal medya üzerinden çok ağır şeyler yazmış. Yapmayın Muharrem Bey. Türkiye'nin Türk siyasetinin böyle bir siyasetçiye ihtiyacı yok. Türkiye siyasetinde böyle bir açık da yok. Allah'a şükür, çok şükür öfkeli, Allah'a çok şükür öfkeli, kızgın, atarlı, gergin, gider yapan siyasetçiden yana hiç ama hiç sıkıntımız yok. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız mebzul miktarda bu tarz siyasetçiyle dolu. Kimileri bunu çok iyi yapıyor, başarılı bir şekilde yapıyor. Kimilerinin üzerinde durmuyor ama çokça rastladığımız bir tavır sonuçta. Sizin farkınız eğlenceli olmanızdı demiş Muharrem İnce'ye yönelik eleştirisinde. Benzer şeyleri farkında olmadan sevgili Fatih'le aynı şeyleri dün ben de yazmıştım. Yani böyle bir kadro var, böyle bir kontenjan dolu. Siz o kadroyu doldurmaya çalışmayın demiş Fatih Altaylı. Az önce okuduğumuz yazıda Oray Eğin taklidine gerek yok. Gerçeği varken ne olur sonuçta taklit gerçeğini yaşatır diye bir yazı yazmıştı. Onu da hatırlatalım. Doğan Tılıç Bir Gün Gazetesi'nde Ağlayanlar başlığıyla yazmış. Diyor ki Niksar Kalesi'nde çocukluğumuzda gidip hayretle baktığımız bir ağlayan kaya vardı. Kaya değil de kale duvarından kopmuş kocaman bir parçaydı. Yazın kavurucu sıcaklarında bile nasıl olup da için için su sızdırdığını akıl sır erdiremezdik. O kaya hala ağlıyor mu? İlk fırsatta gidip kontrol edeceğim. Bizim memlekette ağlayan kayalar çoktur demiş. Tunceli'de, Gebze'de, Şile'de, Denizli'de, Manisa'da. Misal Manisa'nın ağlayan kayası eski çağlarda oralarda yaşayan 12 çocuklu Niobla adında bir annenin sürekli böbürlenerek sadece iki çocuğu olan Tanrıça Leto'yu bile küçümseyip arkasından konuşması sonucu Tanrıça'nın gazabına uğraması, 12 çocuğun da Tanrıça'nın iki oğlu tarafından katledilmesine dayanamayıp oracıkta taş kesilmesiyle oluşmuştur diyor. Siyaset profesyonelleri ne oldu, neden oldu, nasıl olduğu anlamak için sandık sandık rakamları dökmeye, istatistikten yardım alıp yol yordan bulmaya çalışa dursun, kendileri için hiçbir şey istemeden her şeylerini vererek çalışanların artık ağlamayı bırakmaları, bu kadar durmak yeter deyip yapmaya çalışmaları gerek önümüzdeki maçlar için diyor. Durup lider aramak, ikinci Atatürk hayali kurmak, bütün sorunu ileride görüp lider değiştirince her şeyin değişeceğini sanmaksa bir başka zaaf. Her şeyi seçime indirgemek ve toplumsal değişmeyi yalnızca seçimden seçime çalışarak gerçekleştireceğimizi düşünmek ise en büyük zaaf diye yazmış Ağlayanlar başlıklı yazısında Doğan Tılıç bugünkü Bir Gün gazetesinde. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları neler yazmışlar? Madımak'ı unutma diye yazıyor Hikmet Çetinkaya. Madımak bir acının utancıdır yüreklerimizde. Nice acılar, kıyımlar, hüzünler yaşadık. Bir zaman tünelinden geçiyorum. Düşünceler ormanındayım. Gecenin karanlığındayım. Zaman beyaz saçlarını savuran bizlere yaşananları, dünü ve bugünü unutturuyor. Neden diye sormuş Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya. Ali Sirmen de imamlaştırılan milli eğitim başlığıyla yazmış. Diyor ki sürekli kayırılan imam hatiplilerin toplamı imam hatiplilerin toplam öğrenci içindeki oranı %11 iken bütçeden aldığı pay %23'e ulaşmaktadır. Okullarda tercih belirlerken önemli etkenlerden biri de pansiyon durumudur. Bu alanda üstünlük imam hatiplerdedir. İmam hatiplere tanınan avantajlar bununla da sınırlı değil. Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 26.3 iken imam hatiplerde bu sayı 16.8'dir. Görülebileceği üzere İmam hatipler aracılığıyla imamlaştırılmaya çalışılan milli eğitimde ciddi bir imam hatip sorunu vardır. Ama bu kimilerinin iddia ettiği gibi imam hatiplerin kapanması olmayıp laik milli eğitimi imam hatipler yoluyla imamlaştırılması sorunudur. AKP hep aynı taktiği uygulamakta ve Yavuz Hırsız misali yaptıklarını gizlemek için etrafı gürültüye boğmaktadır. Bu yöntemlere karşı yapılması gereken yalanlar karşısında savunmaya geçmek değil, gerçekleri açıkça haykırmak olmalıdır diye yazmış Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen. Orhan Bursalı da Cumhuriyet'teki köşesinde seçimin sonuçlarını analiz etmeye devam ediyor. Ahmet İnsel otoriter kapitalizmin geleceği başlığıyla yazmış bugünkü köşesinde. Çiğdem Toker'de sahip çıkma becerisi başlığını kullanmış yazısında. 24 Haziran seçimlerinin sağlıklı değerlendirilmesi henüz yapılmamışken yerel seçim üzerine hazırız, şurası kaybedilir, şurası kazanılır gibi açıklamaların seçmen nezdinde heyecan verici olduğunu düşünen kim varsa yanılıyor demiş Çiğdem Toker. İnsanlar umutsuz değillerse bile zihnen yorgun. İnsanlar kırgın, oylarına sahip çıkılmadığını düşünüyor. İnsanlar samimi bir öz eleştiri dinlemek istiyor. Bunları bir haftadır gelen mesaj, mail ve telefonlardan anlıyorum. Yeri gelmişken belirtmeliyim demiş. Tıpkı sizler gibi ben de bu denli üst üste siyaset yazısı yazmaya alışkın değilim. Fakat 24 Haziran günü Cumhuriyet Halk Partisi ile Muharrem İnce'ye oy vermiş okurlardan ulaşan iletiler bu dosyanın zihinlerde hala açık olduğunu gösterdiği için sürdürme ihtiyacı duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen profilinin sorgulayıcı nitelik taşıması dolayısıyla bu iletilerin de doğal olduğu söylenebilir. Yine de gazetecilik ilkesi fikri takip gereği bazı önemli iletileri seçip paylaşacağım diyor. Bu iletilerin toplamı daha genel bir mesaj veriyor. Seçim sistemine hakimiyet, koordinasyon ve güçlü bir altyapı kadar seçmenin kendisine sahip çıkıldığını hissetmesi hayati önemde diye de yazmış bugünkü yazısında Çiğdem Toker. Şükran Soner de bugün Cumhuriyet'teki yazısında sarayda kaç çıplak ayaklı ağırlanabilir diyor. Hani bir çıplak ayaklı karı kocanın yürüyerek Ankara'ya kadar gelip Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi, minnet ve bağlılıklarını sunduğu haberi var diye işte onlardan söz ediyor. Yani sarayda yoksulları, çıplak ayaklıları ağırlamak marifet midir demeye getiriyor. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil bugün çok uzun bir yazı yazmış. Yani sayfanın böyle neredeyse 1/4'ünü filan kaplayacak şekilde, büyük bir alanı kaplayacak bir şekilde yazmış. Yazısının başlığı Şerefsiz Oğlu Şerefsiz şeklinde. Nereden yola çıkıyor? Anladığım kadarıyla Sayın Muharrem İnce'nin kendisiyle ilgili suçlamalarından yola çıkıyor. Yani bana bu iftiraları atanlar şuydu buydu filan şeklinde böyle bir takım lafları olmuştu. Yılmaz Özdil'e de ağır eleştiriler yöneltmişti. Sanıyorum dün sabah da söylemiştim ya, Muharrem İnce'nin Ayşe Arman'a verdiği röportajda sarf ettiği o lafları. Herhalde Yılmaz Özdil de bir cevap verir Muharrem İnce'ye demiştim. Onu yapmış. Yılmaz Özdil uzunca sitemler içeren bir yazı ama yazının bir yerinden anladığımız kadarıyla Muharrem İnce Yılmaz Özdil'in rahmetli babası vefat ettiğinde cenazesine katılmış. Hatay'da çok sevdiği mahalle camisinde namazı kılındı. Çok sevdiği Urla'da toprağa verdik diyor rahmetli babasından söz ederken. Babamın cenazesine katılıp tabutuna omuz verenlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'ydi diye hatırlatıyor. Babamın cenazesinde cami avlusundaki musalla taşı Muharrem İnce'yi hayatında yüz yüze gördüğüm ilk, tek ve son yerdi diyor. Ne öncesinde ne sonrasında asla bir daha bir araya gelmedik. Defalarca görüşme talep ettiği halde, defalarca birlikte yemek teklif ettiği halde, defalarca Yalova'ya davet ettiği halde, genel başkan adayı olduğunda parti meclisi üyeliği teklif ettiği halde asla bir araya gelmedik diyor. Niye derseniz diyor Yılmaz Özdil. Birincisi siyasetle işim yok. Asla olmadı, asla olmayacak. Bugüne kadar defalarca gelen milletvekilliği, belediye başkanlığı tekliflerini asla kabul etmedim. Asla kabul etmeyeceğim. Bu işe merakım olsa zaten en başta İzmir'im. Pek çok yerden bağımsız aday olur, seçilirim. Okur gazeteci ilişkisi daima okur gazeteci ilişkisi olarak kalmalıdır. Okurların bana olan güvenini asla kullanmam, asla yokum, asla olmayacağım diyor. İkincisi siyasilerle hiç işim olmaz. Ben bu prensibimi beni tanıyan herkes gayet iyi bilir. Bugüne kadar herhangi bir siyasiyle baş başa yemek yediğimi gören duyan olmamıştır. Milletvekili seçilen arkadaşlarımla bile milletvekilliği süresince bir araya gelmem diyor. Üçüncüsü, Muharrem İnce'yi tanıyordum. Aslında kim olduğunu biliyordum diyor. Gel zaman git zaman Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu. Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiği gün alarm veren yazımı yazdım. Susmak yerine linç edilmeyi göze alarak kurşun kaleme ihanet etmemeyi tercih ettim diyor. Hiç şaşırmadığım sonuçları oldu diye sonrasında Muharrem İnce'nin işte siyasi serüvenini, neler yaptığını, neler yapmadığını anlatıyor. Sonra Ayşe Arman'a verdiği mülakattan Muharrem İnce'den alıntılar yapıyor. Yılmaz Özdil'i yuhalatmanızın sebebi ne diye sormuştu Ayşe Arman. O cevabını hatırlatıyor Muharrem İnce'nin. Efendim işte sonra da diyor ki Sözcü, Yılmaz Özdil'in benimle ne özel derdi var bilmiyorum. Sözcü gazetesiyle bir derdi var da benim üzerimden bir hesaplaşma mı yapıyor onu da bilmiyorum. Ama o anlar buradan ne demek istediğimi. Yazdıkları doğru değil ve çirkin. Erdoğan'la böyle bir pazarlığı yapan şerefsizdir. Böyle bir pazarlığı yapmadan bunu yaptı diye yazan da şerefsiz olur, şerefsizdir. Herkes haddini bilecek. Ahlaklı olsun herkes. Benim canımı sıkmasınlar diyen Muharrem İnce'nin sözlerini, yani kendisine yönelik sözlerini Yılmaz Özdil aktarmış köşesinde, sonunda şöyle bağlıyor yazısını. Bugüne kadar pek çok politikacının maskesini düşürdük. Pek çok politikacıyı deşifre ettik. Pek çok kişi hakkında can acıtıcı yazılar yazdık. Öfkesinden gözünü kan bürüyüp öldürülmemi isteyenler oldu. Hamama giren terler misali, doğrusu hiç gocunmadım. Yazdıklarım bana ait, beni bağlar. Dolayısıyla kişisel olarak beni hedef almaları normaldi. Ama yukarıda Allah var. Bugüne kadar babama, anneme, aileme dil uzatacak kadar küçülen, buna yeltenecek kadar alçalan olmadı. Muhalefetteyken bile böyleyse kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan. Ve tabii şunu da düşünmeden edemiyor. Babam şerefsizse, ben şerefsizin oğlu şerefsizsem, babamın cenaze törenine niye geldi acaba? Şerefsizler toplantısına mı diyor. Böylesine o da ağır bir dille cevap vermiş. Yani tabii pek hoş şeyler değil bunlar. Siyasetçilerin gazetecilerle ilgili, gazetecilerin siyasetçilerle ilgili böyle ifadeler kullanması. Ben mesela bilmiyordum Yılmaz Özdil'in Muharrem İnce ile böyle bir şeyi olduğunu, hani babasının cenazesine geldiğini, sonradan defalarca görüşme talep ettiğini, Yılmaz Özdil'in de işte demin anlattığı gerekçelerle bunu kabul etmediğini. Yani aralarında öyle çok sıkı bir dostluk, çok yakın bir arkadaşlık, geçmişe dayalı, sürekli görüşen bir ilişki olmadığını bilmiyordum. Eğer doğruysa, eğer böyleyse yazdıkları, Muharrem İnce'nin böyle bir tepki göstermesindeki şeyi de bilmiyorum. Nedir yani? Paylaşılamayacak şey nedir? Hani hep dönüp dolaşıp aynı meseleyi zaman zaman tartışıyoruz ya, siyasetçilerle gazeteciler arasındaki ilişkiyi, ne bu tür nefret söylemleriyle birbirlerine böyle acayip ağır şeylerle yüklenmeleri, ne de vıcık vıcık böyle samimi, bazılarını da bilirim böyle, yedikleri içtikleri ayrı gitmez böyle, kanka gibi filan telefonlarda kıkırdaşırlar, esprileşirler filan, geçmişte hatırlayacaksınız hakaralar mukaralar yapan, kakaralar kikiriler yapan siyasetçiler, gazeteciler oldu filan. Ne o ne bu, yani ikisinin bir ortası bulmak lazım. Arada belli, ciddi, ağırbaşlı, doğru düzgün bir mesafe kurmak lazım. Ben de kendi hesabıma hiçbir siyasetçiyle bugüne kadar, yani siyasete atılmış arkadaşlarım dahil olmak üzere, demin Yılmaz'ın söylediği de doğru. Yani milletvekili seçilmiş olabilir, şu veya bu makama gelmiş olabilir. Onunla arkadaşlığını da yeniden tanzim edersin. Ben de aynı şeyi yapmışımdır. Yaklaşık 40 yıl ya da biraz aşkın meslek yaşamımda doğrusu budur. Çünkü her konumun, her pozisyonun işlevi, misyonu farklıdır. Gazeteciliğinde, siyasetçiliğinde, ama buralara gelmesi çok üzücü tabii. Yani demin ben o okurken Yılmaz Özdil'in yazısını rahatsızlık duydum. Yani bir gazeteci, bir siyasetçiyle ilgili ya da öncesinde siyasetçi gazeteciyle ilgili böyle ifadeler niye kullanır? Gerçekten esef verici. İnşallah tekrarlanmaz diyelim. Ahmet Hakan'ın köşesine bakalım Hürriyet gazetesinde. Bütün dertleri İzmir, Beşiktaş, Çankaya filan diyor. İzmir'i kazanacaklar mı? Garanti. Beşiktaş'ı kazanacaklar mı? Garanti. Çankaya'yı kazanacaklar mı? Garanti. Başka? Var işte böyle birkaç yer daha diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin koltuğa yapışıp kalmalarının tek nedeni işte bu garantili yerler. Herhangi bir CHP'linin ceketini koysa kazanacağı yerlere kendi adamlarını aday gösterecekler. Böylece rant kontrolünü ellerinden kaçırmamış olacaklar diyor. Bu yüzden bırakıp gitmiyorlar. Bu yüzden koltuğa yapışmış durumdalar. Bu yüzden açık başarısızlığı başarı gibi yutturuyorlar. Bu yüzden sımsıkı kenetleniyorlar. Ahmet Hakan yine yapacağını yapmış. Bak Ahmet Hakan yere düşmüş, yenilmiş adama vuruyor. Diyor ki siz daha bir daha artık seçim meçim kazanamazsınız diyor. Ahmet Hakan'ın her zaman yaptığı hadise bu. Yani rüzgar nereden eserse, kim yere düşmüşse vur baba geçsin. Rüzgar kimi ayağa kaldırmışsa, kim böyle yelkenlerini fora etmişse o taraftan destek veren, o tarafa destek veren yazı yazmayı marifet saymak. Devam ediyor. Diyor ki bu yüzden biz yapamıyoruz, yapan gelsin diyemiyorlar. %22'nin bile gerisine düşeceklermiş. Yine ağır bir yenilgi yaşayacaklarmış. Kendi seçmenleri bile illallah etmiş falan. Hiçbiri ama hiçbiri umurlarında değil. Tek dertleri İzmir'i, Çankaya'yı, Beşiktaş'ı falan kendi kontrolünde tutmak. Fakat bilmedikleri bir şey var. Koyun yerine koydukları kendi seçmenleri o kadar öfkeli ki bunlara, koyun yerine koydukları seçmenleri o kadar öfkeli ki bunlara, bu sefer İzmir'i, Çankaya'yı, hatta Beşiktaş'ı bile kaybedebilirler diye yazmış Ahmet Hakan. Yine dengeleri tutturmaya çalışıyor. Bakın diyor, ben nasıl ortadan nasıl herkesi eleştirebiliyorum. 9-8 Epeydir kulaklarını çınlatmamıştık. Demiştir ki Ahmet Hakan, ya epeydir çalmıyorsunuz 9-8 benle ilgili. Al işte sana ithaf ediyoruz bir kez daha. 3 aday 3 hata başlığıyla bir yazısı daha var Ahmet Hakan'ın. Meral Akşener koskocaman milliyetçi mukaddesatçı okyanus sonra öylece dururken CHP'nin küçük gölüne girmeye çalıştı. Oysa bütün kulaçlarını okyanusta atmalıydı. Temel Karamollaoğlu, AK Parti'ye giden milli görüş oylarının peşine düşeceğine, laik ve sol mahallenin takdirini kazanmaya yöneldi. Oysa eski ahbabın kapısında sabahlamalıydı. Selahattin Demirtaş, içinde bulunduğu durum ve koşullara asla münasip düşmeyen bir mavracılık içine girdi. Oysa çok daha vakur, çok daha ağırbaşlı bir duruş sergilemeliydi diyor. Bak öteki düşenlere de vurmuş. Daha seçimin sonuçları o gün ne olduğu ne olmadığı tam olarak belirlenmemişler. Belirlenmemişken, tam olarak aydınlığa kavuşmamışken, 24 Haziran gecesinin üzerindeki bulut duman hala tam olarak kalkmamışken Ahmet Hakan kalkmış, sopayı almış, bir taraftan Kılıçdaroğlu'na, öteki taraftan Meral Akşener'e, öteki taraftan Temel Karamollaoğlu'na, tepeden de Selahattin Demirtaş'a çakıvermiş. Oh, rahat, takdir, teşekkür. Şimdi bugün çalışıyordu telefonlar. Şimdi bunları söyletmeyeceksin arkadaş. Bunları söyletmeyeceksin. Seçim öncesinde yazdığın yazıları, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce rüzgarlarıyla ilgili yazdığın yazıları alırlar, böyle uçak yapıp pencerenden içeri atıverirler. Atıverirler. Burada da 9-8'i çakıverirler adama. Bu yazılarından dolayı böyle bedeller ödersin. Sabah sabah da bu zurnanın sesini kulağının böyle zarında hissedersin. Darılmaca gücenmece yok artık. Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Yerel seçimler öne alınacak mı sorusunu soruyor Abdülkadir Selvi. Diyor ki iklim şartları, bütçe ve denetim açısından normalde yerel seçimlerin Ekim-Kasım ayında yapılması gerekir demiş. AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyla konuşurken böyle demiş. Peki AK Parti'nin bu yönde bir çalışması var mı? Erol Kaya şunu söylemiş. Şu anda takvim sıkışık. 18 Ağustos'ta kongremizi yapacağız. Eylül ayı içinde aday belirleme süreci başlayacak. 1398 28 belediye başkanı, 22 bin belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyeleri belirlenecek. En geç Kasım ayında tamamlanması gerekiyor. Propaganda süreci bir ay öne çekilebilir mi? O da Şubat'a gelir. Bence bu durumda yerel seçimler zamanında yapılır demiş. Yani öyle bir çok büyük bir beklenti yaratmamak için böyle bir demeç vermiş. Onu da Abdülkadir Selvi'nin köşesinden okuyoruz. Sabah gazetesinde öyleyse Muharrem İnce tam bir aptal başlığıyla yazmış Salih Tuna. Bakalım ne demek istiyor? Emekli Amiral Soner Polat dünkü yazısında eğitimli ve varlıklı kesimlerin sosyal medyada dolaştırdığı bir şemadan bahsediyor. Bu şemaya göre seçim sonuçları şöyleymiş. İnce %30, Akşener %10, Aziz Nesin %60. Görüldüğü gibi HDP adayı Demirtaş'ın oyları da Aziz Nesin'e yazılmış. Yahu hepsinden geçtim. Aziz Nesin Türklerin %60'ı aptaldır demişti. HDP Demirtaş'a oy verenlerin ağırlıklı kısmı Kürt. Onu ne yapacağız? Anlaşılan o ki Demirtaş'a oy verenler Kürtlük kontenjanından aptal kategorisine sokulmuş. Boşuna demiyoruz, en pespaye ırkçılar her daim bunların arasından çıkar diye. Hem ırkçılar hem de üçkağıtçılar. Sözcünün o çok Atatürkçü yazarlarıyla senkronize biçimde AKP'nin mecliste azınlığa düşmesi için her evden bir oy kampanyasıyla CHP'li Türk seçmenleri yönlendiren bunlar. Bu CHP'lileri yaptıkları fedakarlığın karşılığında aptallık kategorisine sokan da bunlar. Mustafa Kemal'in askerleri izleyen bunlar. Mustafa Kemal'in Türk milleti zekidir sözü yerine Aziz Nesin'in Türklerin %60'ı aptaldır sözünün peşine düşen de bunlar. Muharrem İnce tebekkeli demiyor, şizofren, delirmiş, hasta bunlar diye yazıyor Sabah gazetesinde Salih Tuna. O Amerikalılara ne oldu diye yazmış Ahmet Kekeç Star gazetesinde. Demiştim bu Muharrem İnce CHP'de baş ağrısı oluşturacaktır demiştim. Kurnaz bir siyasetçi olarak Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanamayacağı bir seçimde kaybedecek bir aday olarak Muharrem İnce'yi piyasaya sürerek kendince bir manevra yaptı. Ben kaybedeceğimi o kaybetsin diyordu. Böylece Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş rakibine karşı avantaj elde edecekti. CHP'liler kaybetmiş bir adayın genel başkanlığına sıcak bakmayacakları için bundan sonra koltuğunda daha rahat oturacaktı. Mustafa Sarıgül'de de böyle olmuştu diyor. Muharrem İnce de neden böyle olmasındı? Olmadı. Muharrem İnce daha dişli çıktı. Bir diğer ifadeyle ezber bozdu. Sinik, kavgacı, yalancı ve ben bilirim edasıyla ortalarda dolaşan liderlere alışkın CHP tabanı Muharrem İnce ile birlikte icabında kavga da eden, yalan da söyleyen ama aynı zamanda magazinci ağzıyla söylersek farkındalık da oluşturan bir lider adayıyla tanıştı. Fikrimi baştan ifade edip öyle devam edeyim. Neredeyse çeyrek yüzyılı bu iş Baykal'la olmuyor tartışmalarıyla geçirdik. Kılıçdaroğlu medya gazıyla ve tabii de kaset marifetiyle genel başkanlık koltuğuna kurulunca olabilir mi yönünde bazı umutlar belirdi. Olmazdı diyor Ahmet Kekeç bugünkü köşe yazısında. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta kimler neler yazmış bugün? Batı batılılığını yapmayı sürdürüyor demiş Ali Saydam. Pek iyi hisler beslemiyor Batı'ya. Gazeteler kapanırken medya yönünü neden bulamıyor diye yazmış Kemal Öztürk. Herhalde Habertürk'ün kapanacak olması vesilesiyle bu meseleye değinmiş bugünkü yazısında. Esenyurt ve Cumhuriyet başlığıyla yazmış İsmail Kılıçarslan bugünkü Yeni Şafak'taki köşesinde. Merak ettiğim bir iki yazı var, onları arıyorum. Mesela Türkiye Gazetesi'nde acaba Fuat Uğur bugün yazmış mı? Bugün Muharrem İnce'nin dünkü o tweetine cevap vermiş mi diye. İmar barışı amaç barış mı? İmar barışı. Amaç barış mı, para toplamak mı başlığıyla yazmış. Bir hatırlatma diyor sonunda cevap veriyor yazısını. Yani imar barışı ile ilgili yazmış ama sonunda bir paragraf cevap veriyor Fuat Uğur Muharrem İnce'ye. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçen cumartesi günkü "Muharrem İnce gerçekten kaçırıldı" başlıklı yazımla ilgili tarafıma ağır hakaretlerle dolu bir tweet attı. "Bu kadar ağzı bozuk bir liderin Türkiye'ye layık olmadığını düşünüyorum ama kuşkusuz kendisine gereken cevabı Perşembe günkü yazımda vereceğim" diyor. Yani altında kalmayacağım. Ben işte Muharrem İnce'ye gereken cevabı vereceğim diyor. Altında kalmamak, yani işte böyle bir polemiğe de girmek, sen şunu dedim ben bunu dedim diye sürekli bir ondan bir bundan demeçler okuyarak bu polemiğin sürmesi de tabii hoş değil ama neticede onun da tabii bir cevap vermeye hakkı var. Tabii o cevabın içinde ilk yazısındaki iddiaların da kanıtları olursa tabii herhalde daha uygun olur diye de düşünüyorum. Mustafa Kararlıoğlu da Karar Gazetesi'ndeki köşesinde "Yeni Dönemin Ruhu" başlığıyla yazmış. Diyor ki "Daha özgür bir konuşma ortamı her zaman gereklidir. Ülkenin yüksek hedeflere yürümesi için daha fazla elin taşın altına girmesi zarureti vardır. Bunun yolu da icra gücü sahiplerinin mümkün olan en çok sayıda farklı sesi, eleştiriyi, kritiği duymasından geçmektedir. Eleştiri veya ifade serbestliği yoluyla milli meselelere katılım sadece işlerin kalitesini yükseltmekte kalmaz, aynı zamanda daha fazla muhalifin ortak iyinin parçası olmasını sağlar" diye yazmış. Bugün de programımız burada sona eriyor. Yarın sabah 7'de yine burada birlikteyiz. Bugün biraz böyle İtalyan esprili bir parça seçelim istedik. Yarı İtalyanca, yarı İngilizce. Patrizio Buane söyleyecek ki "Bella Bella Signoria".
Come to dance and find romance in Via Roma. In every bar, sweet guitar and sounds of laughter. I simply smiled and raised the glass when she walked over. The love began, she took my hand and said, "Let's dance." We were sliding to the left, hello, hello. She was swaying to the right, hello, hello. All my head was in a spin, hello, but I held her body tight. And then this bella, bella signorina with a smile so tender, she put the rhythm in my feet as we danced this crazy beat. Oh, my bella, bella signorina, baby, I surrender. Can you teach me more tonight? Or must I dance till morning light? We was riding to the left, hello, hello. We was swaying to the right, hello. Oh, my hair was in a spin, but I held the body tight. Oh, bella, oh. It was by chance and circumstance that I should meet her. Who would suspect I'd be infected by her fever? I raised my arms and shouted out, "La dolce vita." Then once again, she took my hand and said, "Let's dance." We were sliding to the left, hello, hello. And we were swaying to the right, hello, hello. Oh, my head was in a spin, hello, hello. But I held her body tight. And then this bella, bella signorina moved a little closer, and she whispered, "Don't be shy, you seem to be my kind of guy." And I said, "Bella, bella signorina, I'm no Casanova, but I'm Italian through and through. So let me show you what we do." We were sliding to the left, hello, hello. And we were swaying to the right, hello, hello. Oh, my head was in a spin, hello, hello. But I held the body tight.
"Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta un'altra prima? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un, ma pare troppo buono."
"Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!
To the left, to the right, oh, my head was in a spin, but I held that body tight. We were sliding to the left, we were staying to the left.
Zafer Arap Birliği ile Seyru Sabah sona erdi.